Ekonomi Gündemi.
Türkiye Lisesi Radyosu Ekonomi Gündemi programından program ekibi adına ben Erdal Tanas Karagöl hepinize iyi günler diliyorum. Bugün çok konuşulan ve sıklıkla gündeme gelen önemli bir konu olan kredi derecelenme kuruluşlarını konuşacağız. Kredi derecelenme kuruluşları neler yapar, nasıl ülkelere not verir ya da bu verdikleri notların anlamı nedir? Şu andaki durum nedir ve Türkiye'ye karşı verdikleri ya da Türkiye'ye verdikleri notların anlamı nedir? Bunları detaylı konuşmuş olacağız. Şimdi kredi derecelenme kuruluşları açıkçası 1900'lerin başında yani 100 yıldan daha fazla bir süredir birkaç kredi derecelenme kuruluşu uzun süreden beri hem ülkeleri derecelendiriyorlar, bankaları, finansal kuruluş yani özel sektörü değerlendirdiklerini biliyoruz. Ve bunların sayıları da maalesef az. Yani hani uluslararası anlamda belki dünyada 70-80 tane derecelenme kuruluşu var ama dünyada bu piyasaya hakim olan derecelenme kuruluşu sayısı maalesef 3-4 taneyi geçmiyor. Ve bu derecelenme kuruluşları da dünyadaki piyasayı ellerinde tuttuklarını biliyoruz. Yani oligopol piyasa var. Yani birkaç tane az sayıda firma var. Uluslararası derecelenme kuruluşu var. Ve bu kuruluşlar dünyada yani hem özel sektörü hem işte ülkeleri değerlendirdikleri, not verdiklerini. Dolayısıyla uluslararası finansal piyasaları, yatırım kuruluşlarını, uluslararası fonları, fonların nereye gitmesi gerektiği konusunda da bazen yani her zaman olmasa da bazen çok belirleyici olduklarını görebiliyoruz. Bizim için ise derecelenme kuruluşları 1990 yılların başında gündeme geliyor. İşte Türkiye'nin uluslararası piyasalara çıkma ve borçlanma konusundaki ihtiyaçları nedeniyle derecelenme kuruluşlarına başvuruluyor. Çünkü o günkü şartlarda borç almak ya da işte tahvil ihraç etmek bir şekilde de ülkenin kredi notunun ne olduğu dolayısıyla hangi faiz oranlarında borçlanması gerektiği konusunda bir zorunluluk ortaya çıkmış ve Türkiye bu başvuruda derecelenme kuruluşlarına başvurarak aldığı notlara göre bir şekilde ne yapmış o zaman borçlamayı gerçekleştirmiş. Tabii ilk başlarken ki duruma baktığımızda İşte 92-93 yıllarındaki derecelenme kuruluşlarına başvuru. Sonra o yıllarda Türkiye yatırım yapılabilir seviyede not alıyor. Bunu yani çok kısa bir süre içerisinde 94 yılı itibariyle sonra yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle de bu notunu kaybediyor. Ondan sonraki süreç açıkçası hani Türkiye ekonomisinin yaşadığı 90'lı yıllarda yaşadığı sorunlar 2001 krizini de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye 1994'te kaybettiği kredi notunu 2012 yılında o zaman Fitch tarafından yani geçen 18 yıl sonra ilk defa yatırım yapılabilir seviyede notlandırıldığını görüyoruz. Yani 94 ile 2012 yıllar arasında Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede not almadığını söyleyebiliriz. Tabii 1990'lı yılları belki anlamak, o günkü şartları anlamak ya da Türkiye'nin yaşadığı ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle hani yatırım yapılabilir seviyenin altında not almak, anlamak belki gerekli olabilir belki ama 2001 krizi sonrası 2002'de AK Parti'nin iktidara gelişi sonra ekonomideki iyileşme, gayri safi milli hasıladaki artış, kişi başı gelirdeki artış, Türkiye'nin özellikle geçmiş dönemlerde yüksek borç, yüksek bütçe Açının milli gelir sistemindeki yüksek payı neden oranı nedeniyle yaşadığı sıkıntıların giderildiği gittiği bir dönem olmasına rağmen Türkiye 2002 ile 2012 yılları arasında maalesef yatırım yapılabilir seviyede notlandırılmadı bu derecelendirme kuruluşları hiçbirisi tarafından. Ve bu yıllara da baktığımızda Türkiye kişi başı gelirini 2012 yılında 10.500 dolara çıkarmış. Borcun gayri safi milli hasılasındaki payının Maastricht kriterleri için belirli %60'ın çok altında olmasına rağmen enflasyondaki düşüş ya da faizlerdeki düşüşe rağmen Türkiye yatırım yapılabilir seviyede not almadığını görüyoruz. Yine Türkiye'nin 2006 yılında 20 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiği, 2007 yılında 22 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiği bir dönemde yatırım yapılabilir seviyenin altından notlandırılması gerçekten anlamak zor. Yani bu bize şunu da gösteriyor. Bazen değil belki çoğu zaman derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar bu anlamda çok önemli olmadığını da gösteriyor. Yani Türkiye 2006'da 20 milyar dolar, 2007'de 22 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekiyorsa ve uluslararası derecelendirme kuruluş tarafından yatırım yapılabilir seviyede notlandırılmamasına rağmen bunu gerçekleştiriyorsa gerçekten derecelendirme kuruluşların çok anlamlı olmadığını ya da belki de çok ciddiye almamak gerektiğini de bize gösteriyor. Zaten derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar her şey değildir açıkçası. Yani bazı fonlar vardır. Derecelendirme kuruluşlarının notlarına bakarlar. Yani bir ülke yatırım yapılabilir seviyede notlanmışsa belki o ülkeye çok rahat giderler. Ama bazen diyelim tüzüklerinde böyle bir zorunluluk yoksa ya yani tamamen oradaki tüzüğe bağlı. Tüzükte yatırım yapılabilir seviyede not olmayan bir ülkeye gidilmez diye bir ibare yoksa bu anlamda derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların gerçekten çok anlamı yoktur. Ama bazı fonların tüzüklerinde yatırım yapılabilir seviyenin altında notu olan ülkeye yatırım yapılmaz ya da yapılamaz denilince dolayısıyla notu olmayan ülke bu anlamda yatırım yapılmaz. Ama ülkede diyelim ekonomi iyiyse, ekonomik büyüme varsa, enflasyon kontrol altındaysa, işte cari açık düşükse, bütçe açığı düşükse, kamu borcu düşükse, bu anlamda yatırım potansiyeli fazlaysa, gelecekle ilgili beklentiler pozitifse, gerçekten çoğu doğrudan yatırım sahibi ya da yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar açıkçası buna çok fazla da itibar etmezler, bakmazlar. Yani büyük miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Biz zaten bunu 2002 ile 2012 yılında çok gördük. Yani Türkiye o dönemde gerçekten önemli miktarda doğrudan yabancı yatırım çekti. Yani Türkiye 1950'den 2002 yılına kadar çekti doğrudan yabancı yatırım miktarı 20 milyar doların altında. Yani 18 milyar dolara yaklaşık. Ama tek 2006 yılında 20 milyar dolar çekebiliyorsa gerçekten yabancı yatırımcıların çok bu derecelendirme kuruluşların verdiği notlarla çok ilgilenmediklerini bize gösteriyor. Bu anlamda bazen işte çok ciddiye alınıyor uluslararası piyasalarda bu derecelendirme kuruluşların notları. Bazen de gerçekten de çok önemsenmiyor ama önemli olan yani ekonomik makroekonomik göstergelerin iyi olması ve bunlara yatırımcıların ülkedeki diyelim karar vericilerin, finans kuruluşların, yatırım yapmak isteyenlerin yeter ki buna güveni olsun. Dolayısıyla bu anlamda derecelendirme kuruluşları verdikleri notlar bu çok da iyi, anlam ifade etmeyebilir. Etmemesi de gerekiyor çünkü uluslararası derecelendirme kuruluşlarının gerçekten verdiği notların özellikle mesela küresel ekonomik krizde verdikleri notların çok anlamlı olmadığı yani işte AA olan yani en yüksek yatırım yapılabilir notu olan birçok firmanın, ülkenin, bankanın, finansal kuruluşun o küresel ekonomik krizde bir gecede iflas etmesi, bir gecede ortadan kaybolması, yani o verdikleri notların çok da adil olmadığı, bu anlamda haksız bir not olduğu, dolayısıyla verdikleri notlarla o kurumların ya da ülkelerin, firmaların, bankaların potansiyellerini ya da işte verdikleri notların çok gerçekçi bir not olmadığını da herkes gördü. Yani uluslararası anlamda zaten bunların verdiği notlara karşı da belli soruşturmalar açıldı. Yani haksız not verdikleri, insanların yanılttıkları, hatta tam tersi belli firmalara, diyelim bankalara, uluslararası kurum ve kuruluşlara verdikleri kötü not nedeniyle birçok şirketin iflas etti. Dolayısıyla bunlar hakkında birçok soruşturmanın açıldığını biliyoruz. Avrupa'da mesela çok halen birçok soruşturmanın devam ettiğini biliyoruz. Hatta Avrupa Birliği ülkelerinin açtığı bu davalar sonucunda bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılması konusunda farklı platformlarda işte G20 zirvelerinde alınacak önlemler sıklıkla tartışıldı. Fakat yani ilginçtir ki tabii bu derecelenme kuruluşların bahsettiğimiz Standard & Poor's, Fitch and Moody's bunlar dünya piyasasının büyük bir kısmını elinde tutuyor. Hem ülke değerlendirmeleri anlamında hem firma değerlendirmeleri anlamında ve birçok derecelenme kuruluşu, bankalar, finansal kuruluşların çok içe girmeleri, beraber çalışmaları maalesef yani bunlar hem güçlü olduğunu gösteriyor hem de uluslararası sermaye hareketlerini, doğrudan yabancı yatırımlarını, ülke hakkındaki algıları ya da işte uluslararası bankalarla finansal kuruluşlar hakkında oluşabilecek bir algı, negatif bir algı oluşturulacaksa hızlı bir şekilde yaptıklarını gördük ya da biliyoruz. Bu da hani bu alanda hem bir düzenlemenin olması gerektiği ama mevcut bu ekonomik düzende ya da bu kadar finansal piyasaların iç içe kuruluşların iç içe girdiği bir dönemde yapmanın da bu anlamda çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye ile ilgili tekrar şeye dönersek aslında Türkiye işte 2012'de yatırım yapılabilir seviyede not aldı Fitch tarafından. Sonra Moody's tarafından not aldı. İlginçtir mesela Türkiye 94'te Standard & Poor's'tan aldığı bir not vardı yatırım yapılabilir seviyede. O notu halen alamadı. Halen yani Türkiye'nin o gösterdiği o kadar başarıya rağmen, o kadar ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye rağmen Standard & Poor's halen Türkiye yatırım yapılabilir seviyede not vermedi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilk olarak Moody's 2016'da hemen notunu geri aldı. Yatırım yapılabilir seviyede not vermişti 2013'te. Onu aldı. Arkasında Türkiye'nin beraber çalıştığı Fitch, çünkü ülke değerlendirmesini Fitch yapıyor ve Fitch Türkiye 2012'de verdiği notu 2017'de geri aldı ve o günden beri Türkiye yatırım yapılabilir seviyede notlandırılmıyor. Hatta işte en son açıklanan notlara baktığımızda Moody's'in verdiği not bu anlamda gerçekten yani halen dünyadaki o negatif büyümeler, işte birçok ülkedeki sıkıntılar, yani oralarda çok adım atmayan Moody's'in Türkiye'nin notunu tekrar düşürdüğünü görüyoruz ve bu da kredi derecelenme kuruluşlarının gerçekten yani hani ülkelerle ilgili işte manipülasyon yapma ya da işte ekonomik tetikçilik dediğimiz şey aslında çok rahatlıkla bu tür şeyleri yaptıklarında bir şekilde herhalde izliyoruz, görüyoruz. Tabii derecelenme kuruluşlarının verdiği notlar yanında esas olarak belki işte CDS dediğimiz bu kredi risk primine de bakmak lazım. Yani bunlar mesela bazen yatırımcılar ülke notunu beğenmediklerinde işte CDS'lere bakarlar. CDS'lerle bazen ikisini beraber bakarlar ama esas belki CDS'lere bakarak bu derecelenme kuruluşlarının verdiği notları belki bir tarafa itmek gerekiyor. Belki en önemli göstergelerden birisi buna bakmakta fayda var. Bu anlamda derecelenme kuruluşları notları gerçekten adil değil. Yani hani bunu yalnız Türkiye değil yani dünyanın birçok ülkesine özellikle gelişmekte olan ülkelere ya da fakir birçok Afrika ülkesine ya da orta gelir grubu içerisinde yer alan birçok ülkeye bu adil olmayan notları verdiklerini biliyoruz. Bu bazen hani ülkeler işte orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna çıkarken o patinaj döneminde derecelenme kuruluşlarının verdiği diyelim kötü notlar ya da yaptıkları manipülasyonlar, özellikle yatırımların yönünü belirleme konusunda bazen etkin olduğunu görebiliyoruz. O yüzden orta gelir grubunda yer alan ülkelerin biraz hani kendi sorunlarının yanında özellikle bu kurum ve kuruluşların verdiği diğer notlar, değerlendirmeler, yatırımların azalması dolayı yani dış faktörlerden dolayı derecelenme kuruluşlarının verdiği notlar nedeniyle uzun süre birçok ülkenin orta gelir tuzağında ya da orta gelir grubunda yer aldıklarını görüyoruz. Hatta işte dünyanın en çok ülkesinin de orta gelir grubu içerisinde olmasının belki de önemli sebeplerden birisinin derecelenme kuruluşları olduğunu söylemek lazım. Çünkü bunlar diyelim yüksek gelir grubuna çıktıklarında, o kişi başı gelirlerini arttırdıklarında bu kadar belki derecelenme kuruluşlarına ihtiyaç duymazlar ya da daha yüksek miktarlarda doğrudan yabancı yatırım çekerler ya da daha az miktarlarda borç ihtiyaçları olur ya da borçları borçlandıklarında daha düşük faiz oranlarında borçlanırlar. Bu da yatırım ortamının iyileşmesine daha düşük borç miktarı, daha düşük diyelim bütçe açığı, bunun sonucu ortaya çıkacak cari fazla, dış ticaret azdı. Bu anlamda ekonomilerin daha da büyümesine, daha yüksek gayri safi milli hasıla, dolayısıyla daha yüksek kişi başı gelire ulaşma konusunda önemli fırsatları elde edeceklerini söyleyebiliriz. Yine kredi derecelendirme kuruluşlarının yapısı itibariyle de maalesef şöyle bir durum var. Şimdi birçok derecelendirme kuruluşu yok yani uluslararası anlamda. Piyasaya da bunlar hakim oldukları için diyelim herhangi bir ülke yurt dışına gittiğinde, borçlandığında yani bir bankaya ya da bir yatırımcıya başvuruyor ve bu nereye yönlendiriyor? Derecelendirme kuruluşlarına. Derecelendirme kuruluşlarının verdiği diyelim notlara göre hangi faiz oranlarında borçlandığını bir şekilde de gösterir. O yüzden aslında bir mekanizma da oluşmuş. Yani hem derecelendirme kuruluşu işte finansal kuruluş arasında ve dışarıdan diyelim ekonomisi kötü, diyelim birçok Afrika ülkesini gözünde bulundurduğumuzda borçlanma imkanı olmayan birçok ülke bu derecelendirme kuruluşlarının yönlendirildiği finansal kuruluşa ya da yatırımcıya da bankaya gitmek zorunda ve yüksek faize borçlamak zorunda kalıyorlar ve bu yüksek faizler maalesef yani yıllarca bu ülkelerin tekrar bu hani borçlanmasına, o borç sarmalına girmesine neden oluyor ve bu sistem, bu mekanizma kredi derecelenme kuruluşlarının varlığının da ya da bu kendi hayatiyetlerini sürdürmeleri konusunda da önemli bir araç haline geliyor. Çünkü bu daha çok uluslararası finansmana ihtiyacı olan ülke sayısı, firma sayısı, banka sayısı arttıkça daha çok diyelim para kazanıyorlar. Çünkü aracı oluyorlar. Hem diyelim ülke herhangi bir derecelenme kuruluşuna başvurunca ülkeyle anlaşmalarında hem işte yıllık belli bir diyelim ödemesi vardır hem de bir ülke ne kadar borçlanıyorsa o borcun belli bir oranı kadar da derecelenme kuruluşuna para ödemek zorunda ve bu derecelenme kuruluşlarının yani dünyada diyelim 200 tane ülke var işte sayısı çok fazla diyelim banka, uluslararası kuruluş, yatırım bankası hem bunları da göz önünde bulundurduğumuzda inanılmaz bir piyasa var ve bunu da 3-4 tane uluslararası derecelendirme kuruluşu bunu elinde tutuyorsa gerçekten önemli bir kaynaktan bahsediyoruz ve bu kaynağın devamı içinde bu sistemin çalışması gerekiyor ve maalesef bu sistem bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine değil de tam tersine derecelenme kuruluşlarının lehine, işte gelişmiş ülkeler ya da zengin ülkelerin lehine geliştiğini görebiliyoruz. O yüzden özellikle bu derecelenme kuruluşlarının verdiği notların adil olmayışı ya da bu mekanizmadan, bu sistemden büyük paralar kazanmaları nedeniyle aslında bu piyasada yani şeffaflığın olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani az sayıda diyelim firma var. İşte her ülke farklı şekilde ne oldu? Çünkü metodolojisi belli değil, şeffaf değil. Yani bir not veriliyor. Neye göre not verildiğini kimse bilmiyor. Kimse de hani bu anlamda gerçekten sorgulanmıyorlar. Dolayısıyla hani bu alanda önemli bir düzenlemenin de olması gerekiyor. Başından da ifade ettiğimiz gibi hani birçok ülkede küresel ekonomik kriz sonrasında çok önemli düzenlemeler yapılması ya da bunlarla ilgili soruşturma yapılması konusunda güçlü bir motivasyon vardı. İşte G20 zirvelerinde özellikle Türkiye'nin çok çabası oldu. Verdikleri notların tartışılması, düzenlemenin yapılması konusunda farklı çalışmalar oldu ama geldiğimiz nokta itibariyle halen düzenlemeler var ama halen bu derecelenme kuruluşlarını böyle sorgulamak, verdikleri notların metodolojisini öğrenmek ya da neye göre not verdiklerini gerçekten çok şeffaf olmadığını da söyleyebiliriz. O yüzden belki hani toparlamak gerekirse derecelenme kuruluşlarının verdiği notların adil olmadığı, verdikleri notlar ekonomi performansını temsil etmediği, dolayısıyla ekonomilerle ilgili karar verilirken gerçekten birçok makroekonomik göstergelere bakıp ona göre karar vermek, özellikle yabancı yatırımcıların bir ülkeye giderken ekonomideki makroekonomik göstergelere göre hareket etmeleri bu anlamda daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu haftaki programın açıkçası sonuna geldi. Çok uzun ve tartışmalara açık olan bir konu. Haftaya başka bir konuda tekrar buluşmak üzere ekonomi gündemi programını hepinize iyi günler diliyorum.
Ekonomi gündemi.